Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Bir ikisi bir de Enis'le beraber oyun ve teknoloji dünyası gelişmeleri sizlere aktaracağız.
Aynı öyle dostum, lanet olsun, hadi başlayalım.
Bütün konsantrasyonum da oldu. İlk haberimiz bu CERN değil mi? CERN değil.
Ben CERN diyorum ya. CERN diyen de var, CERN diyen de var.
CERN diyelim biz. Çok şey, temiz.
CERN, Türkçe CERN.
CERN bilim insanlarının ücretsiz VPN servisi arkadaşlar. Şimdi ücretsiz ve VPN denince bizim insanımız tabii ki, ben dahil, böyle heyecanlanıyoruz. Tabii. Ben ücretsiz VPN'lerin şöyle bir sıkıntısı var. Yavaşlar biliyorsun.
Hatta şu an indirmeye koyacaktım da telefonun Android olmadığını hatırladım.
Yani download yaptığınız zaman bunu servislerden ya da böyle bir video izlemeye, evet, başladım. Mesela YouTube'a falan çok giremezsin VPN servisinden, izlenmez yani. Ben hemen girip tabii ki speed test yaptım. Yani her zaman internet bulduğumuz anda çalıştırdığımız şey 50 megabit download, 4 megabit upload aldım adamlardan. Almanya'ya bağlandım.
Gayet iyi.
Baya baya iyi ve direkt olarak bilgisayarınızı indirip kullanabiliyorsunuz. Bu ücretsiz versiyonu, ücretli versiyonu ne yapıyor?
Allah bilir,
onu
ne yapıyor?
Merak ediyorum. 3 ülke seçebiliyormuşuz. Tek bir cihazdan bağlanabiliyormuşuz. 2 hesap açabilirsin. Ya bunun bir sakat tarafı var tabii ki. Yani o kimliğini gizlemek isteyen insanlar için hesap açıp giriyorsun.
Tabii bilgilerini komple veriyorsun. Yani tabii, neye girdiğin artık orada.
Yani şimdi bunu demişler ki artık internetin hani bu özgür olması olayı, gizlilik kuralları falan değişti Amerika tarafından. Biz sizin gizliliğinizi sağlamak için bunu yapıyoruz diyor. Yani şöyle diyorlar, Amerika tutmasın kaydınızı, biz tutalım. Avrupa olarak bizde dursun kaydınız yani. Çünkü siz bu VPN servisini kullanmaya başladığınızda doğal olarak bilgileriniz VPN servisinde tutuluyor, nereye girdiniz.
O zaman biz rahat kullanalım abi, Amerikalılarmışlar diye. Yani Mesut Çevik'e bakmazlar yani. Ya,
bakmazlar değil mi? Direkt
Edward
kullanalım
John
ya.
Edward John olsaydım belki bakarlardı da.
Amerika'dan gelen bilgi takip edebilirler ama kullanmanızı tavsiye ederim yani, eğer VPN servisine ihtiyaç duyuyorsanız. Hiç kendi VPN servisini falan kurmana gerek yok.
Sen ne zaman bir şey önersen sanki hissem varmış gibi hissediyorum. Sanki böyle hani akrabasıyla CERN'de çalışıyormuş gibi.
Şeyden sonra değil mi, böyle servisi çok övüp ondan sonrasında kullanıp falan tarzı.
Enis'cim hemen indirdim.
50 megabit download, 4 megabit. Ama şey yani ücretsiz servisler için ben böyle hız görmedim.
Evet, evet,
ücretlilerde bile yakalayamazsın bunu ya. Gerçekten başarılı olmuş. Gördüğünüz tabloda benim internette yaptığım testin sonuçlarını gösteriyor. YouTube kanal sahiplerine kötü haber başlıklı bir haber yayınlandı bu hafta bizim sitemizde ve YouTube sahipleri yani çok üzülmüşlerdir. Bir değişiklik yapıldı YouTube'da. Özellikle benim oyun kanalım için geldi. Video Konsolu isminde bir oyun kanalım vardı, hatırlarsanız oyun atıyordum. Hatırlamıyorlar tabii birçoğu.
Biliyorsun.
Evet, biliyorsun kısmına şey geldi geçen hafta kısımda. Mesela orası için bana uyarı geldi. Dedi ki son bir yılda 1000 tane üye kazanamamışsın. Hı hı. Aynı zamanda dedi o 1000 üyeyi kazanamadığın için bir de ekstra bir şartımız daha var. 4000 saat video izlenmesi istiyoruz biz artık bir yılda. Bunları sağlayamazsan eğer senin partnerliğini geri alacağız dedi. Abi dedim, partnerliği kullanmıyordum, al ben vereyim sana. Hemen oradan partnerlikten çıka tıkladım.
Evet, bu aslında çok kötü bir haber olarak düşünmüyorum. Ya şundan dolayı zaten az izlenmeye çok fazla insana bir şey kazanmıyor. Yani o kadar izlenmiyor. O partnerliğin bence esprisi biraz...
Şimdi eskiden izlenme vardı biliyorsun, sadece limiti vardı. Şimdi evet, 1000 tane de size subscribe olmuş yani takibi almış insan gerekiyor. 1000 tane şunun için şart koştuklarını düşünüyorum. Şimdi YouTube'da yeni kanallar türemişti. İzlenme sayısını onun için getirmişlerdi ama o da işe yaramadı. Ne yapıyordu adamlar? Lisanslı video içeriklerini koyuyorlardı, vurkaç yapıyorlardı.
Evet.
Bir video... Sahte hesaplar, farklı hesaplar, değişik böyle başlıklar, hileli videolar atıyorlardı. Bakıyorsun adama 1 milyon izlenmiş, 3 milyon izlenmiş video, 700 abone var, 500 abone var. Çünkü videonun içeriği çok aratılan bir içerik, kopya bir içerik. Adam oradan kazanacaksa eğer, bir para kazanmış. Yani öyle bir durum söz konusuydu. Ama şimdi bu sistemle beraber 1000 tane üyeye ulaşması gerekecek. 1000 üyeye ulaşana kadar da YouTube herhalde kontrol ederim diye düşünüyor. Ama Murat Sönmez'in bir şeyi var, tweetini gördüm. Bizim Orta Dünya kanalımıza hala daha vermediler. Bizi geçtik bütün limitleri diye.
Limitleri geçtikten sonra bir inceleme aşaması var. O biraz uzun sürüyor. Olay da şu aslında. Partnerlikten kastım benim şu odakla bakıyorum. Ben partnerlik orada birçok gelir aslında. Hani artık reklam koyabilme özelliği ve YouTube'un sana ödeme yapma özelliğini açman için belli bir kriter sağlaman gerekiyor. O kritik. Ama biraz da işte şey. Ben çok böyle hani YouTube sahiplerini etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten şu an mesela YouTube kanalı için çalışan, didinen biri varsa onu çok ilgilendirmeyebilir bu durum. Çünkü o zaten hani partnerlik kısmında, evet, ne kadar bakacak bilmiyorum. Belki bilmediğim bir detay vardır. Kusura bakmayın. Bayağı oldu çünkü hani YouTube'dan sıfır bir şey açalı. Değişti mi orada bir sistem bilmiyorum tam olarak.
Şimdi partnerliği geç onaylıyorlarmış. Mesela benim partnerlikten, evet, çok hızlı onaylamışlar.
Eskiden çok hızlıydı.
Partner oluyordun.
Sonra bir kural daha geldi abi. Partnerlik değil ama ödeme sistemi açabilmek için 10 bin ilk 10 bin izlenmeden sonra açabiliyorsun gibi bir şey getirdi.
Evet.
İlk 10 bin izlenmeye başladıktan sonra başvurabiliyorsun ödeme kısmına diye, ama o da artık eskisi kadar hızlı ilerlemiyor galiba. Bir de şeyi de düşünmek lazım. Büyük ihtimal şu an biz konuştuğumuz her dakikada 100 tane insan YouTube'a kanal açıyor diye tahmin
evet,
ediyorum.
Evet, büyük hani ihtimalle.
Devamlı çocuk duvar falan gibi muhabbeti var ya.
Şey haberleri de çok etkili oluyor işte. YouTube'dan 4 milyon dolar kazandı. İnan o sırada 1000 kişi hemen hesap açıyor haberi okuduktan sonra yani.
Ya tamam, ben de açacağım falan diye. Yani dışarıdan çünkü bir şey gözüküyor. Hani kolay para gibi gözüküyor. Evet. Aslında çok gerçekten de zor para da değil. Baktığın zaman sen de uzaktan bakınca çok zor bir paraymış gibi bulmuyorsun. Çünkü hani yapılan işlere baktığın zaman bu adam bunu kazanıyorsa bizim yeğen daha iyisini kazanır ya falan diye böyle bir söylüyorsun geliyor.
Konu şu, mesela söylüyorlar ya seviye yerlerde çok evet, az yerlerde. Seviye videolar yapılıyor falan diye. Yerlerde. Diyorsun ki seviye yüksekte olan bir video çeker misin dostum? Video çeken yok.
Yani. Şimdi bak, bu bir iş olanı olarak bakıldığı zaman şu asla olmayacak abiler ablalar. Kaliteli veya kaliteli işleri her zaman için tabii belli başlı kaliteli isimler var YouTube'da, gene bir şekilde tutunabilmiş insanlar farkını koymuş, ama yani siz ne yaparsanız yapın izleyiciyi çekmek o kadar kolay değil.
Değil. Mesela benim oyun kanalım çok kaliteliydi, izleyici çekemedim.
Bir de şöyle bir şey var, YouTube tamamıyla kalite işi ve kültür işi de değil. Bence onu da kabullenmemiz lazım.
Abi eğlence. Lazım. Yani şimdi sonuçta eğlence aynen her zaman için en çok satan şey.
Sıkıntı şu, eğlence seviyemiz biraz farklı YouTube'un genel kitlesi. Yani ben geçen gün bir video gördüm. Çocuğun ismini vermeyeceğim. Hatırlayamıyorum tam olarak şimdi. Genç de bir kardeşimiz. Yanlış anlamasın eğer bir yerden birileri söylerse buna diye. GTA 6 İstanbul diye video çekmiş çocuk. Geçen gördüm bir yerde. Dedim ki GTA 6 İstanbul diye video başlığı gördüm. Dedim bu böyle bir şey olabilir mi dedim. Yani ben oyun sektörünün içindeyken GTA 6 çıktı ve benim haberim olmadan mı çıktı diye tıkladım. Çok merak ettim ve tıkladım. Arkadaşın oynadığı oyun GTA'dan hallice, böyle GTA 1'den hallice bir oyun. GTA 2'den hallice bir oyun. Arkadaşlar sakın kızmayın, bakın şey yapmıyorum, bakın GTA 6 gibi oyun falan diyor. İstanbul'da geçiyor diyor, çok güzel falan diyor. GTA 6 değil ama onun gibi diyor yani. Hani yedirmeye çalışmıyor ama.
Müthiş ya.
Başladı böyle bıraktım diyor çünkü GTA 6 gibi falan diyor. Ben dedim ki, ulan düşündüm sonra bir. Ben bunu dedim yapsam izleyicilere. Hani dedim, yarın bir kanalda, herhangi bir kanalda ben bunu yapsam izlenirim. Aha iyi, abonelerin yarısı döver. Onun yarısı da sokakta döver büyük ihtimalle.
Abi ben şöyle yapmıştım. Grand Theft Auto 4'ü modlamıştım full.
Ve sonra GTA 5 gibi grafikler mi?
Yok, Grand Theft Auto 5 nasıl olacak diye video çekmiştim.
Evet.
Benim yaptığım mod daha iyi duruyor. Öyle olmadı, kusura bakmayın. Hatta hayır, altına gelip şey yazan var. Yalancı adi herif, Grand Theft Auto 5 böyle görünmüyor falan diyen var.
Hayır, bende şöyle bir şey var. Ben mesela, bana diyorlar ki yayına clickbait tut falan filan. Ben diyorum ki atarım kendi kanalımda, atarım istediğimi. Benim kanalım canım, ben markayı temsil etmiyorum. İstediğimi atarım. Böyle oyun derim, şöyle oyun derim falan filan. Ki atmıyorum bence. YouTube'un şartlarına göre ben yapmamışım ama ben clickbait'in yanına bile yaklaşamadığımı fark ettim. O arkadaşın önünde saygıyla eğiliyorum şu anda yani.
Abi şey vardı yani yurt dışında. Bu arada bu da son artık yorumumuz olsun, YouTube'a geçelim. Ya yurt dışında şey gördüm. Çok ünlü vloggerlar. Arabanın altında kaldım diyor adam. Arabanın altında video şeyi var, fotoğrafı var. Video izliyorsun baştan sonra, ne araba var ne altında kalma gibi bir şey var yani.
İşte diyorum ya, ama izleyici de alışıyor demek ki.
Yani orada bir lafta geçiyor. Arabanın altında kal oğlum falan, kalırım ben de falan diyor. Öyle, o kadar.
Video şey. Evet. Tamam bu ama yani.
Onun
sanki
üstüne.
Nintendo. Gene Mesut Çevik'in sevdiği firmalardan bir tanesini konuşacağız. Nintendo çok ilginç bir teknoloji duyurdu. Bunu aslında beraber konuşmamız lazım. Yarı evet, oyun yarı teknoloji. Nintendo Labo diye bir şey. Şimdi Lego'yu da çağrıştırıyor bir yandan ismi aslında. Abi olay aslında bir kutu. Bir kartonet var. Size bir şema geliyor bununla beraber. Siz bu kartoneti şekilden şekile sokabiliyorsunuz ve videoda da gördüğünüz gibi zaman zaman mesela switch'i koyuyorsunuz üzerine, piyano çalıyorsunuz. Switch'in kollarını takıyorsunuz işte efendim söyleyeyim, balık tutuyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, araba sürüyorsunuz. Hatta robot gibi gezme şansınız bile var. Böyle sanal gerçeklik, VR sanki oynuyormuş gibi gezme evet, şansınız da var. Yani tek bir kutudan ve onun şemalarından inanılmaz varyasyonlar çıkarabiliyorsunuz.
Ya ne şimdi şeyi gördüm yani, bu Nintendo sever bir grup var Twitter'ımda, takip ediyorum arkadaşları. O ne yapsa müthiş yapıyor çünkü. Müthiş bir duyuru yapacak, heyecanla bekliyoruz falan diyorlardı. Sonra hepsi böyle bir hayal kırıklığına uğramışlar ya, karton tanıttı, kartonu 70 dolar istedim falan gibi yorumlar vardı. Bana sorarsanız son dönemde gördüğüm en yenilikçi çalışmalardan
bence
bir tanesi. Switch'in kendisinden bile daha yenilik yani. Çünkü taşınabilir bir oyun konsolu vardı zaten yani, yapılıyordu. Tabii. Tamam, iyi bir şey ortaya koydular, oyunları iyi anlıyorum. Ama bana sorarsanız son dönemde o kadar farklı yaklaşmışlar ki oluyor. O kadar değişik bir yerden görmüşler ki. Şimdi insanlar şey zannettiler. Olay kartonla sınırlı kalacak. Hayır, şimdi onlar şeyi koydu oraya, konsepti. Ubisoft'tan, Electronic Arts'tan çok farklı çalışmalar görebiliriz. Ve işin güzel tarafı şu. Şimdi eskiden neydi? Böyle bir sensör tanıtıyorlardı. Silahını almak istiyordun. 100 dolar sadece silah plastik parçaya istiyorlardı senden. Hı hı. Bunda adam 70, yani 60 dolarlık oyunun yanına 10 dolar sadece karton parası alacak senden. Ama elinde mesela tabanca gibi bir şey olacak. Ateş etmek isteyeceksin ya da sırt çantası gibi bir şey olacak. O robota dönüşeceksin gibi. Ya ucuzlatmışlar. Yani aksesuar işini evet, bedavaya getirmişler abi.
Yani kartona dökmüşler aksesuar evet, işini aslında. Ve şey açısından çok güzel geldi bana. Şey mantık açısından. Ya,
oltayı gördüm. Ben şeyi çok merak ediyorum. Dayanıklılığı ne?
Evet biz de onu merak
mükemmel ettik. Çalışıyor mu? Hani şimdi orada tabii ki reklamda mükemmel çalışıyor. Abi
ben mesela şeye bakıyorum. IKEA'nın yaptığı işte atıyorum rafa bakıyorum. Bir de kendi yaptığım rafa bakıyorum. Bir aynı gelmiyor benim gözüme. Yani bende el işçiliği yok. Onu anlayabiliyorum. Şöyle ikisine birden bakınca. Burada şeyden korkuyorum böyle. Bu adamların şeması belli ki çok şey değil. Hani A ile B'yi katladın, altına karton çıktı ortaya değil. Yani belli ki bir şey gerekiyor, işçilik gerekiyor orada.
Biraz gerekiyor yani. Ne kadar gerekiyor onu merak ediyorum. Mesela onu bilmiyorum. Yoksa geçmeli mi tık tık birbirine? Hani...
Aa yani böyle bir...
Çünkü videoda tıkır tıkır katlıyor, piyano oluyor. Yani ama... o piyanonun sadece tuşu bile eminim ki bir dakika falan alıyordur yapman yani.
Muhakkak alıyordur canım. Ya zaten önce onların kesilmiş yerlerinden böyle pıt pıt pıt pıt diye evet. Yaptırman gerekiyor. Ondan sonra bir birleştirmen falan gerekiyor. Pratikliğini çıkınca konuşabileceğiz ancak. Hani şu andan kestirmek zor ama biraz daha şey için aslında. Bu yeni nesil bizim zamanımızda daha Lego vardı ya. Lego'dan önce hatta başka şeyler vardı. Şimdi biraz daha hani onlara hitap edecek bir şey evet, gibi evet. Duruyor. Oyunları da gördüğüm kadarıyla hani biraz daha yetişkin gruptan ziyade yetişkin gruba da hitap edecek bir şey vardır belki ama çocukların biraz daha eğlenmesi için sanki.
İşte
görseller,
şey
oyunlar.
Oldu bir de şimdi fanatikler arasında böyle atışma oluyor ya oyun konusunda.
Oyun fanları konusu.
Şey, mesela sabah geldi Enis dedi ki işte nasıl falan ne, nasıl buldun teknoloji dedim işte yaş seviyesini belli ettiler. Hitap ettiği yaş seviyesi falan diye. Şimdi öyle saldırı şey de çıktı.
Öldü be ya diye.
Ama... Ya bana sorarsanız dediğim gibi konsol dünyası son dönemde gördüğüm en büyük yenilik. Hani VR'ın üstünde geldi bana nedense.
Kimsenin tıkır beklemediği
evet.
Ama yapıldığı zaman da ne ilginç bir şey falan dedikleri bir...
Ben videoyu izledim ben ilk şey zannettim biliyor musun? Şaka yapıyorlar hani başka bir yere Lootbox bağlayacaklar.
Lootbox gibi bir şey çıkacak.
Ya ben böyle şey zannettim o biliyorsun kartonda oynanan Mario vardı YouTube'da yapmışlardı komik. Öyle bir espriye bağlayacaklar falan zannettim. Meğer alet oymuş o yüzden çok hoşuma gitti. Yani o kadar mükemmel duruyor ki olta molta.
Evet. Vallahi hiçbir şey çıkıp 20 Mart tarihinde çıkacak bu arada. Az kaldı. Çok da bir şey kalmadı kendisinin çıkmasına. Çıkınca da belki bir yerlerden getirtip bakma şansımız da olur.
Olur ya yani 70 dolarlık bir oyun da çok fazla değil. Satın da alabilirsin. YouTube ya. Gelirinden alırsın abi senin.
Tabii canım ben 10 tane sipariş ederim. Remnant of Nazit. Bu oyunu duyan vardır belki. Özellikle yer vermek istiyorum. Aslında bir Türk oyunu kendisi.
Evet.
Benim de hani yapımcısıyla muhabbet etme şansımın olduğu bir Türk oyunu. Son zamanlarda gördüğüm en gelecek umut vaden oyunlardan biri. Çünkü bir bağımlılık yapma havası var. Süper Meat Boy eğer aranızda sevenler varsa bu oyuna muhakkak baksınlar. 6 Şubat'ta çıkacak. Fiyatını henüz bilmiyorum. Daha herhalde çıkışa yakın belki de açıklayacaklardır fiyatını. Ben oynadım da biraz. Böyle bir saat falan. Benim gibi zora gelemeyen oyuncu için çok ideal değil ama şeyi anlayabiliyorsun. Hani yani bu oyun hakikaten bağımlılık yapıyor. Çünkü şey olayları iyi. Bir, kendine has böyle bir mekaniği var. Hafif Spider-Man'in. Bir şeyi ağ atıp takla atman gerektiği ve hızlanman ne kadar hızlanırsan o kadar iyi ilerleyebileceğin bir yapısı var. İkincisi de arkadaşlar arasında rekabete izin veriyor. Şu açıdan online oynayamıyorsunuz ama skor tutuyor. Hani sen o şeyi bitirdiğin zaman parkuru senin Steam'indeki diğer arkadaşların o parkuru ne kadar sürede bitirdiği ortaya çıkıyor. Yani kendi aranda şey yapabiliyorsun. Üçüncüsü de çok hızlı oynayıp çok hızlı başlayabiliyorsun. Bu ölünce hızlı başlama olayı vardır ya oyunlarda. O bağımlılığını körükler senin hani. Ya tam kalkacakken dur bir daha deneyeyim dersin. O şey de tutuyor. Son zamanlarda hani dünya çapında belki de kendine yer bulabilecek güzel oyunlardan biri gibi duruyor. Umarım oyunun ilerleyen kısımları da aynı bağımlılığı sağlıyordur. Ben oraya gelemedim çünkü. Daha.
Umarım hani yerde bulur. 3 yıldır uğraşıyormuş çünkü geliştirici arkadaşımız bunun
tabii
üstünde.
Tabii. Biz onunla 2 yıl önce ben görüşmüştüm. O zaman şey çok komik gelmişti işte. Adamın oyunun iyi olduğunu orada anlamış. Herkes gelip şey deyince. Bu oyun iyi. Hani bu oyun iyi fuarda. Ben de çünkü dedim. Abi herkes aynı şeyi söylüyor ya falan dedi. Oğlum iyi yani hani. Oyun bayağı iyi duruyor yani oynarken. Bilmem kaç yıl önce. Ve seslendirmecisi falan gayet iyi. Yabancı dil seslendirmesi gayet iyi. Müzikleri çok güzel duruyor. Yani bayağı üzerine arka plan çalışmışlar.
Şeyde akıcılığı da güzel duruyor oyunun. Ama tabii ki aşırı zor bir oyun. Yani
evet, oraları çok zor. Şimdi izlediğiniz fragmandaki yerler bayağı zor. Başlangıcı öyle zor başlamıyor.
Evet, başlangıcı öyle başlamıyor. Fragmanı görünce şey anlıyorsunuz yani. Oyunu bitirmek için insanlık bir çaba lazım. Sadece benim tavsiyem mobile de getirmesi. Biraz daha basitleştirip böyle tıklayarak birkaç oynama. Yani Flippy Bird'ün bence yeni versiyonda olabilir.
Mesut amcamız tam oynayamıyor arkadaşlar oyunları. Onu biraz daha basit. Hani
ya abi şimdi şöyle bir gerçek var çünkü PC'nin başına oturup tamam mı? Gamepad elimi alıp böyle çok zor oyunlarla vakit geçirmek yerine mesela...
Abi işte diyorum ama var.
Hani öldene versiyonu ya vardır ama mobilde daha fazla var.
Mobilde her şeyin daha fazlası var.
Evet. Orası yani öyle. O yüzden öldene versiyonu iyi bir oyun
mobilde
çıkabilir
ama
oraya.
İşte diyorum ya mesela PC'de 10.000 sat. 10.000 tabii gene az bir rakam ama PC'den 100.000 sat. Mobilde 1.000.000 oynamaya tercih edebilecek pek çok insan da var. Şey gelir çevirme açısından söylüyorum gerçek anlamda veya yani. Ses getirme açısından. Çünkü mobilin PR kısmı çok zayıf kalabiliyor.
Tabii birazcık zor orada yükselmek.
Evet.
Yani Enis Kirazoğlu'nun kanalında reklam vermeniz falan gerekiyor ki ücretler çok
evet,
yüksek.
Evet arkadaşlar orada da ücretler yani öyle gelip reklam veremezsiniz diye. Şimdi, halimiz kötü.
Türkiye'den devam edelim madem. Türk developer'la şey yapıyoruz. Şimdi araba çekilmesi olayı son dönemin en çok tartışılan konulardan bir tanesi.
Gene hatta, mi araba haberi var ya?
Tabii ki otomobil haberi olmazsa cam olmaz. Bitti, aslında cam bitimiyle ilgili bir açıklama vardı, artık okumadım.
Yeter
artık. Gene çünkü şey demeye başladılar. Ne alakanız var sizin cam filmiyle falan tarzında böyle.
Teknoloji arkadaşım, Allah Allah, her şey
hala tartışılıyor cam filmi yani. Bakanlık geçen yine bir açıklama yapmış, artık okumadım yani. Cam filmi yok arabada, sıkıntı yok.
Abi nihai karardan sonra ben de okumam artık.
Evet yani. O yüzden gerek yok. Şimdi çekilen araçları da artık şey yapabilecek misiniz? Anlık olarak nerede olduğunu görebilecek misiniz? Oh be, öyle bir güzel hizmet. Evet, arabanı çektik burada. Şuraya gidiyoruz.
Uygulamadan çeken, yani çekicinin yüklediği bir bilgi mi oluyor bu yani?
Yok, yükledik götürüyoruz değil abi. Götürdük, parkta duruyor şu anda bilgisi.
Ha, çekerken söylemiyor tabii. Çektikten
yok, çekildi
sonra.
Yani hareket ettikten sonra söylüyor. Ama hareket edene kadar seni uyandırmıyor. Dükkandan çıkıp da hani ya,
park etmeyeceksin diye abi. Park etmeyeceksin.
Yani park etmeyeceğim. Ben sadece şeyde, yani orada insanların kızdığı nokta ne biliyor musun? 10 tane araba var, seni 2'ni alıp götürüyorlar
ha,
ya.
Ha evet, o piyango.
Abi onuna ceza kesersin, anlarım. Ama beni niye götürüyorsun? Ha, bir tane araba vardır, götürsün. Bir de yani şimdi şeyi de çözmek çok zor. Kaldırımlara park etmiş bir trilyon araba görüyorum. Hem de çok böyle lüks semtlerde görüyorum.
Ya evet, onu ben de anlamıyorum.
Hani
ya
kaldırıma park etmiş arabayı götürürken görsem çekiciyi, diyeceğim ki ya evet. Ama 50 tane arabanın içinden bir tanesini aldığı zaman şey diyorsun. Yani birincisi bu yolu kurtarmıyor. Yani yolu açmadın. İkincisi diğer arabalara eşitsizlik yaptın. Ceza kesmedin. Ha, bu adamı götürerek haksızlığın alasını yaptın.
Onun bir husumeti var demek ki
yani,
arabanın sahibi.
Ona geliyor. Zaten insanların isyan ettiği nokta o. Yani 50 tane arabanın için ama bir tanedir. Yolda zaten bak dikkat et. İnsanlar da hep şu şüphe olur. Yolda bakarsın bomboştur yol, tamam mı? Park etmiş araba yoktur. Ha, burada kesin çekiyorlar. Uyanırsın hemen.
Tabii canım. O
hemen fix. Uyanıyorsun ona abi, fix. Kaldırımdaki arabaları gören adam, onu gören adam çekiyor. Bir geliyor kendiki yok. Kaldırımdaki araba duruyor ama böyle. Yani o yüzden insanlar dertli.
Zaten benim bahsettiğim çekme kısmı öyle kalabalık ortamlar için değil. Normal yani park yeri
evet
falan. Mesela engelli yerinde bir
ha,
sıkıntı var.
Onu abi götürsün abi.
Ama senin dediğin olaya şu açıdan katılıyorum ben de. Şey olayı zaten mesela ben de emanet araba çok kullandım. İşte aileden arabalar falan ama o yüzden özellikle ekstra bir bakıyorum. Hani buraya park ediliyor mu edilmiyor mu falan filan. Şimdi normalde edilmemesi lazım.
Evet.
Psikolojik olarak öyle gözüküyor. Fakat herkes etmiş. Orada şeyi seçiyorsun işte, şu ikisinin arasına girsem mi beni çekmez. Onların arkasında bıraksam mı beni çekmesi daha kolay olur. Taktiksel savaşı başlıyor nihayetinde.
Bir de hiç şeyi görmedim ben mesela. Eğer bu konuda bilgili arkadaşlarınız varsa bilgilendirsinler. Ben mesela çekicinin üstünde dev bir araba görmedim abi. Okul otobüsü, minibüsü falan gördün mü?
Onlar durmuyor ki.
Abi onlar yolun kenarındalar, park ediyorlar beklerken servisler, biliyorsun. Servis böyle şeyi oluyor hatta, park
ama
şeyi oluyor.
Ama şoförleri orada oluyor abi.
Yok abi, şoförler de gidiyor, çay içmeye falan gidiyor
tamam
adam.
Tamam da yani biliyordur onlar orada. Hani onların bir diyaloğu vardır şimdi. Beni konuşturtma Mesut Çelik.
Yani bir servis vardır. Aracını taşıyan bir çekici görmedim. Belki de vardır, götürüyordur o büyük minibüsleri falan, ticarileri, anlatabiliyor muyum? Asıl kaldırımları işgal edenlerin çoğu da o tip arabalar oluyor biliyorsun. Zannetmiyorum. Büyükler. Yani o yüzden çekici yerine bence olması gereken şu. Çatır çatır cezayı kesersin abi. Adam 1, 2, 3, 4 size gelir.
Şehri yıkarlar şehri. İstanbul'da bugün çünkü bundan dolayı ceza kesmeye kalksan 10 arabadan 3'üne ceza kesersin. Çünkü kesinler park edecek yer yok. Çok kalabalık.
Abi çünkü bak New York'ta şöyle yapmışlar. Bu arada yani bu Londra'da da yapılan bir şey. Şehir merkezinde otoparkların fiyatı çok yüksek. Cezalar çok dişli.
Park ki gelme anda buraya arabayla.
Ne diyor biliyor musun sana adam? Ha aynen. Gelme abi. Buraya
ama
gelme.
O adam ne yapmış
mesela
biliyor musun?
Mesela Nişantaşı'na arabayla gitme.
Bak o adam ne yapmış biliyor musun? Bir ağ yapmış metro. Pıt pıt pıt pıt pıt gidebiliyorsun işte.
Evet, o da doğru.
Onu yaptıktan sonra onu ben de istiyorum ki hakikaten desinler. Ben de bugün arabayla gitmeyi tercih etmiyorum çoğu yere. Ama şunu anlayayım. Neden arabaya bindiğini de anlayabiliyorum seninle konuştuğum için. Çünkü
canım,
bizde her yere ulaşım maalesef şey değil ama keşke öyle bir sistem olsa. Merkezi böyle arabadan uzaklaştıran. Neyse.
Evet. Yani bu haberi de size vermek istedim. Artık anlık olarak cezaları mezaları sorgulayabileceğiniz bir sisteminiz var dostlar. Wikipedia'dan isyan demişler. Şimdi Wikipedia'nın bir açıklaması oldu. Wikipedia'nın başındaki kişi dedi ki ya dedi biz dedi metinleri düzenledik hala Türkiye'den açılmadık hani.
Evet ya, o niye
açmadı
öyle oldu
falan. Bakanlık da açıklama yaptı, dedi ki yani bizim söylediğimiz şeyleri hiçbir değişmedi. Biz her gün kontrol ediyoruz. Böyle bir değişiklik yok. Tamamen gündemi değiştirmek.
GTL F5 yapmışlar mı?
Yani yapmışlardır büyük ihtimalle. Yani bize bir geri dönüş de olmadı dediler. Biz bildirdik. Wikipedia'da şey diyor mesela, bize de bildirilen bir şey olmadı falan diyor.
Bu nasıl bir
diyor
haber?
Diyor ki çarpıtıyorlar diyor yani olayı. Yani bir mahkeme kararı var. Neyi bildireceğiz? Neden dolayı kapandığı belli diyorlar. Ve metinler değişmedi. Konular hala orada duruyor. Bu yüzden biz sürekli kontrol ediyoruz. Eğer kaldırırlarsa tabii ki yasal mercileri bilgilendiririz. Ona göre bir önlem alırız dediler. Ama Wikipedia'da dediğim gibi böyle bir isyan var. Niye açmıyorsunuz bizi filan gibi şeyler
bana
yaptı.
Bana kızacaklar olacaklar ama Wikipedia'ya girememek beni deli ediyor ya.
Wikipedia'ya girememek
şundan
gerçekten
dolayı,
çok üzücü.
Neden biliyor musun abi? Mesela çok basit bir şey oluyor. o anda sıcağı sıcağına hani koşturma esasında videoya
nedir bu diye aratıyorsun.
Şey. Nedir bu diye aratıyorsun. Wikipedia'ya girmiyor ya, o an sıfıra da basma aklına gelmiyor. Başına sıfır koyunca
gidiyormuş. Ki sıfırı da biliyorsun. El Alemin açtığı bir site, onun üstünden gidiyorsun yani. Sana reklam falan gösteriyor.
Tabii öyle. Wikipedia'ya girmiyorsun ama hani o an hızlı hani bakmak aynen istedin diyelim ki. Hani o da aklına gelmiyor. Ulan bir ton küfür, sonra geri dön. Google'dan ikinci bir kaynaktan bakmaya çalış. Bahsettiğim şeyler çok basit şeyler bu arada. Şu oyunun yapımcısı kimdi mesela?
Ama tabii ki bu bahsettiğimiz ücretsiz VPN'le bunların işine sıkıntı değil.
Mesut Çevik ve CERN ortaklığıyla aynen yapılmış bir Türkiye pazarlamasını aldı. Harry Potter sever misin sevgili Mesut Çevik? Harry Potter filmleriyle aran var mıdır?
Ya filmleri çok övdüler. Ben kitabının ilkini okudum. Çok sürükleyici bana sorarsan kitaplar.
Tabii ki yazım dili ve hikaye
anlatımı. Yani yazım dili ve hikaye anlatımı inanılmaz. Yani böyle bir gerçekten anında canlanıyor her şey kafanda. Çok güzel anlatılmış. Çok böyle dili falan
şimdi
iyiydi.
Kafanda canlandırmana gerek kalmayan bir şey geliyor. Harry Potter'ın mobil oyunu geliyor. Harry Potter'ın aslında iki tane mobil oyunu gelecek. Bir tanesini yapan adamlar Pokemon'u yapan adamlar. Pokemon Go var ya, bu manyak gibi oynadığın.
Evet, Harry Potter'ı sokakta yakalayacağız.
Döveceksin sonra. Seni imansız diye. Harry Potter'ın bu sefer biraz daha hikaye tabanlı bir oyunu gelecek. Buradaki olay şu. Bu Pokemon'u yapan adamlar değil şu an anlattığım oyun. O farklı bir oyun olacak büyük ihtimalle. Burada Harry Potter oynamayacaksınız ama Hogwarts'a bir öğrenci olarak gidiyorsunuz abi ve kendi karakterinizi yapıyorsunuz ve okuldan tanıdığınız, filmlerden tanıdığınız, kitaplardan tanıdığınız o meşhur hocalarla ders alıyorsunuz. Arkadaşlık kurmak, büyüler öğrenmek, efendime söyleyeyim kendi karakterinizi geliştirmek.
Free to play para harcamak, asıl amaç bana bu geldi.
Yani mobilde oynayabileceğiniz Harry Potter sadece şey olayı hoşuma gitmedi değil. Yani ben biraz daha ucuz bir mantık benimserler mi diye düşünmüştüm ama sanki biraz daha hani nitelikli bir oyun yapacaklarmış gibi duruyor. Evet. Umarım o niteliği karşılayacak bir oyun olur. Çünkü Harry Potter'ın gerçekten çok ciddi bir fanı var. Belli bir seviyenin üzerinde bir oyun çıkartırlarsa çok iyi geri dönüş de alırlar. Çok
büyük
iyi alırlar.
İhtimalle
bunu bekleyen bir sürü insan vardır yani.
Dün girmiş 250 bin tıklama almıştı mesela.
Yani ki o sadece bir kaynaktan. Büyük ihtimalle bir sürü yerden de paylaşılıyordur.
Büyük ihtimalle.
Bir diğer haberim de Far Cry 5 videosu. Şimdi Far Cry 5 artık hani son dönemlere geldi. Hani bayağı basacaklar reklamları falan. Aslında bu videoda çok fazla şeyden bahsetmiyorlar. Şunun altını çiziyorlar. Çok fazla insan var haritada. Etkileşime geçebileceğiniz diyorlar. Ve bunların hepsinin 60-70'den fazla insan var diyorlar. Hani yanınıza alıp oynayabileceğiniz oyun içerisinde. Ve bunların hepsinin kendine ait kişilikleri var diyorlar. Bunlar artık hani o kadar çok klişe oldu ki. Ha gülüm. Kişilik de şu oluyor. Biri mesela merhaba derken biri hey der diyor falan. Hani bu. Bunlar için o kişilik oluyor.
Ya da işte korkuyor, çığlık atıyor, diğeri atmıyor.
İşte yani, evet, yani kişilik böyle yani bir şey yapımcı için. Artık altı ne kadar doldurulursa. Vahşi yaşam zaten. Hani her türlü hayvanı katledebiliyorsunuz. Böyle bir özellik
yalnız
oyunda.
Yalnız şey çok komik yani. Her türlü hayvanı harbiden katledebildiğiniz gösteriyor. Yani şey değil. Çinlik hayvanları kesiyor. Böyle al yetiştir. Yani hayvanın yap saldırt gibi bir şey yok.
Var aslında ama belli başlı hayvanlarda köpek var. Aslında köpekte var. Köpek dışında da olacakmış galiba. Bir iki tane vahşi.
Mesela ayıyı eğitmek isterdim ben.
Yaşam hayvanı. Evet. Yani Far Cry Primal olsaydı belki ama...
Ya da Far Cry Russia olsaydı o zaman ayıya eğitim saldırtabilirdin yani.
Far Cry Putin'e düşün diye böyle.
Mother Russia falan.
Neyse bizi valla vuracaklar yani. Biz çok fazla konuşmuyoruz bu konuları. Ben şeyi beğendim sadece onu söyleyeyim. Daha önce Ubisoft bunu yapmıyordu. En sonunda adam akıllı bir şey yapmışlar. Videosu çok hoşuma gitti. Şundan dolayı muhabbet samimi. İki tane yapımcı düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde konuşuyor ve kendi aralarında geyik yapıyorlar. Yani harbiden adamların muhabbeti iyi kendi aralarında. Ondan önceki Ubisoft videolarını ben hatırlıyorum mesela. O kadar adam yapımcı sunucu değil kardeşim. Yani hani konuşurken böyle bir yapaylık akıyor. Hey, bu oyunu oynamak ister misin? İşte bu senin tam aradığın oyun dostum falan. Ghost Recon videoları vardı. İnanılmaz yapay, 4 kişi aynı anda güya oynuyormuş da falan. Ya böyle biraz daha samimi artık. İnsanlar yemiyor o tarz videoları da. Bu o yüzden hoşuma gitti. Hani videonun sunumu açısından onu söylemek istedim.
Evet, iyi olmuş gerçekten. Bir de oyun kodu yollarlarsa biz daha da çok seveceğiz gerçekten. Şimdi yapay zeka Jordi'den bahsedeceğim sizlere. Aynen, Jordi.
Korti
ve
diyelim bari.
Jordi çekmek üzereyken, yani Jordi olmak üzereyken kalp krizi esnasında anlıyormuş senin kalp krizi geçirdiğini. Aa. Ve ona göre evet yönlendirme yapıyormuş. Bence bu yüzden Jordi demişler. Jordlamadan önce
ya
beni ara.
Danimarka'da Jordi'nin çok farklı bir anlamı var yani.
Olabilir. Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Siz acil servisi aradınız, konuşuyorsunuz. Nefes alışverişlerinizden karakter analizi ve o anki durum, içinde bulunduğun durumun analizini yapabilen bir yapay zeka bu. %95 doğruluk oranı var. Ve nefes alıp verişinden, o anki konuşma tonundan senin kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabiliyor.
Kalp krizi odaklı mı sadece?
Kalp krizi odaklı.
Peki şunu anlayamıyor mu mesela? Merhaba, ben kalp krizi geçiriyorum değil. Ama hani mesela aradın.
Ya işte bak
hani
şöyle.
Konuş şey yapamıyorsun yani, hani dilin kalp, dökülmüyor.
Kalp krizi geçiren insanlar genelde aşırı kol ağrısı, evet, işte evet, midede kramp gibi şeyler hissederler. Ve o an kalp krizi geçirdiğini anlamayabilir. Aradığında İşte bende bir sorun var. Şu anda kendimi kötü hissediyorum falan derken o sırada anlayabiliyor.
Yakından gördüğüm için biliyorum.
Burada da şu anda bir şeyi göstermişler mesela. Bu arada yakından dediğin akraban falan mı?
Aha.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim.
Burada onun altını çizelim. Yani şey olduğumuz, dostumuzu düşündüğümüz ve bu konular hassas olduğumuzda burada altı çizelim.
Teşekkürler, teşekkürler.
Şimdi Jordi'ye geçecek olursak. Abi şey var. Bir kadın arıyor. Burada bir yapay zekanın çalışma mantığını göstermek istemişler. Aha. Kadının endişeli olduğunu, yani doğruyu söylediğini, şu anda birazcık hani böyle sakinleştirilmesi gerektiğini falan telefonun başındaki kişiye söylüyor mesela. Yapay zeka da direkt müdahale edebiliyor olaya. Ve yanındaki kişi kalp krizi geçiriyorsa ya nasıl müdahale edeceğini falan söylüyor ona. Hani bu tip şeyler de yönlendirmeler de yapıyor.
Ama sadece hastanelerin kullandığı bir şey değil yani aslında.
Değil bu. Mesela 911 gibi oradaki başında olan operatöre diyor ki şu anda çok endişeli, sakinleştir bunu. Onun da işini kolaylaştırıyor.
Allah Allah ya.
Tabii inanılmaz bir şey. %95 doğruluk oranı nedir abi? İnanılmaz yüksek ya. Abi
%95 biraz ütopik geldi
çok
bana.
Çok ütopik
ya.
Gerçekten de. Şimdi yapay zeka nasıl çalışıyor bu arada? Onu da böyle çok ufak bir şeyde anlatmak gerekirse. Hani makine öğrenme falan diyorlar ya. Bütün olayları örnekliyorlar aslında. Bu örnekler üstünden makinenin bir şey çıkartmasını, patent çıkartmasını sağlıyorlar. Bu örneklere bakarak makine kendisi bir algoritma, bir denklem oluşturuyor. Daha sonrasında da yeni gelen bu çağrıları bu sahip olduğu database'deki işte sıcak ya da uzak soğuk tarzında böyle değerlendirme yaparak bir mantığa bir denkleme oturtmaya çalışıyor.
Klasik yapay zeka mantığı. Yani
klasik yapay zeka böyle şey gibi aslında. Örnekleminden tüme varım olayı aslında.
Aynısını
birazcık
ben
da.
Ben söyledim az önce.
Evet yani. Hemen işte
son söyleyenin.
Son söyleyenin işi oluyor ya bu genelde. Ya, o akıllarda kalıyor.
Yapay zeka çok korkutuyor beni artık ya. Bak şu an hep güzel şeylerden bahsediyoruz ya. Bak ben sana 2 yıl sonraki programı söyleyeyim mi? 2 yıl sonra Mesut Çevik'in vereceği haber şu. Yapay zeka hangi insanı yaşayıp hangi insanı yaşamayacağına karar veriyor. Ses tonunuzdan arıyorsunuz.
Ve o sırada ölüyorum. Sunarken ölüyorsun.
Hani operatöre söylüyor bunu öldürün bu yaşamasın falan diye. Abi, vallahi böyle bir şey gelebilir ha.
Yapay zeka olayı farklı bir yere doğru gidiyor. İşimizi kolaylaştıracak ama yani şu nokta tahminimizin ötesinde. Yani şeyleri konuşuyoruz ya, yok banka işlemin kolaylaşır işte falan filan, robotlar olacak, araba kullanacak filan. Kalp krizi geçirdiğinin nefesinden anlama olayı başka bir olay. Yani nefes veriş, alışveriş sesinden.
Güzel bir detay ama.
Evet, telefondaki sesinizden bu arada. Yani gelip de adam yanınızdan dinletmiyor.
Tabii yok, yanına gelmiş ki anlasın bir zahmet kalp krizi geçirdi.
Neyim var filan diyormuş doktor.
Kolum ağrıyor ya falan diye.
Ya bu arada bir tane daha haber var. Bu haber çok enteresan. Yani resmen ütopik ve film olabilecek bir konu.
Allah Allah.
Abi Fruitfly isimli zararlı yazılımı geliştiren bir hacker 14 yıl boyunca binlerce insanı izlemiş. Dinlemiş, kayıt altına almış, Amerikan Enerji Bakanlığı'na girmiş, okullara, polis birimlerine girmiş ve bunları sürekli takip etmiş.
Nereden girmiş peki?
Nasıl girmiş biliyor musun? Mesela diyelim ki evinde birisi bir porno araması yapıyor ya da çocuk pornosu gibi böyle daha tehlikeli şeyler arıyor. Olmaması gereken, istenmeyen şeyler. Onları yönlendiriyor bazı sitelere, bazı gruplara ve o gruplardan bu kendi yazılımını indirmesini sağlıyor o içeriklerin içinde. Sen ondan sonra takibe alınıyorsun. Şimdi var ya, tam olarak bu şeye benziyor ya. Bu Mr. Robot var ya.
Evet.
Mr. Robot'taki gibi adam ondan sonra takibi alıp işte sen şey yapıyorsun. Hatta Black Mirror'da da buna benzer bir bölüm vardı.
Biliyorum.
Çocuğu tehdit ediyordu. Çok spoiler vermeyelim. Ondan sonra da insanlara şunu diyormuş. İşte seni çocuk pornosu izlerken video kayıt altına aldım.
Şey yapıyor, tehdit ediyor.
Evet, bana para ver. Bilmem ne ver. Böyle binlerce insanın üstünde etkisi olmuş adamın.
Bayağı inanılmaz bir şey.
Şimdi şey adamı yakalamışlar burada. Bir güvenlik şirketi çıkartıyor bu Fruitfly'da. Bu arada bir ses geldi arkadan, birisi kapıyı evet, öyle bir kapattı ki siz duymadınız büyük ihtimalle ama
sallandı burası, burası
sallandı yani, deprem oluyor zannetti. Yine Jordi burada aklına geldi tabii ki.
Başka bir şey
zannetti. Kapıyı zorluyor abi.
Hayır, Ruslardan bahsettik ya 3 dakika önce, girdiler dedim içeri.
Ali ile beraber ayı sesi geliyormuş şimdi bir tane. Öyle, bu olay çok enteresan gerçekten, çok tehlikeli. Niye kamerayı kapatmamız lazım, niye mikrofona bant çekmemiz lazım
evet.
Anlatıyor. Bu arada bir video gördünüz siz arada, o videoda da yine bir IP kamera serisi hacklenmiş dünyada ve insanların videoları YouTube'da. Yani bu gerçek bir video. O izlediğiniz video şey değil, canlandırma değil. Hacker'ın biri bir aileyi hackliyor. Adamlar hacklendiğini anlıyor, hatta böyle video kameraya gelip arkadaşını arayıp alay falan ediyor yani. Birisi beni izliyor falan diye.
Evet ya,
adam döndürüp bakıyor kamerayla ona falan.
Ürkütücü bir şey.
Yani o video gerçek, şu an izlediğiniz video canlandırma değil. Bu da yine hacklenmiş bir kamera üstten kaydedilmiş görüntü. Böyle binlercesi var YouTube'da.
Çok ilginç ya. YouTube'da da var yani. Hani
var.
Daha da ilginç.
Çok enteresan olan o zaten. İnsanların şahsi videolarını YouTube'a atmışlar böyle. Ben de zaman, YouTube'dan buldum.
Ben de aratayım bakalım. Bizim el sallarken. Gerçi
hemen aratayım.
Şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Bu sefer magazinsel bir haber vereceğim. David Cage isimli bir abimiz var. Güzel bir abimiz bu. Hebrain. Ve efendime söyleyeyim, Quantic Dream Studios'un başı Heavy Rain, Beyond Two Souls, Fahrenheit gibi oyunları yaptı. Böyle hikayeli oyunlar. Şimdi de Detroit Become Human yapıyor yakın zamanda. Bu adam şoka uğrayacak bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Acaba ne yap sonra? Abi çalışanları, bu adam hakkında eski çalışanları ileri geri konuştu. Yok ırkçı şakalar yapar, yok efendim kötü espriler yapar, yok bilmem ne yapar, işte yok zorbalık yapar, bilmem ne çalışır. Bir de bunun partileri var, partileri de partilerde bizi öpüyor, bilmem ne yapıyor, işte el şakaları yapıyor falan filan diye bir sürü olay döndü. Bunlar tabii şey, bir anda ne oluyor falan dediler yani, hani nedir mevzu, ne değildir mevzu diye. Ama bayağı Fransa'da falan şey oldu, Fransız kaynaklı bir stüdyo bu. Hani haber dergilerine, haber şeylerine falan çıktı. Hani Fransız stüdyosunda neler oluyor, içeride neler oluyor falan diye.
Sonrasında... Toplanıp ne yapıyorlar, biz oyun yapıyorlar zannediyoruz.
Sonrasında adam da şeker gibi adam yani, biz canlı, sen de gelsen Paris'e görecektin, benim fotoğrafım falan var adamla. Fotoğraf
ben istemiyorum. Ben tanışmak istemiyorum bundan sonra. Ve neden şeker gibi anlamadım.
Ay şey de komik yani, normalde konuştuğunda tatlı, dünya tatlısı bir insan.
Ama sapıkmış.
Ay ama dur bir ya, suçlama bunlar, hemen kabul etti ya.
Bir sonraki haberimize geçti mi?
Sonra iki stüdyonun iki tane çalış... Bu adamlar zaten kabul etmiyor bunu doğal olarak. Hani evet çok ırkçı şakalar yapıyorum falan diye bir şey yok. Zaten adamlar bunu kabul etmiyor. Böyle şey saçma sapan ithamlar diyor.
Ürkçü şakalar yapmıyorum ama Türkleri sevmem falan diye.
Onlarla bir gelmeyeceğiz falan diye. Ama stüdyonun çalışanları da savunmuş. Hani iki tane, üç tane çalışan çıkıp demiş ki ya saçma sapan şeyler bunlar. Alakası
beni
yok ama...
çöpmedi.
Böyle bir şey yok dedi ama sadece Quantic Dream gibi çok hani önemli bir firmanın bir anda böyle şey olması şunu konuda dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor insanlara. Benim için olay şu büyük ihtimalle. Bir de şöyle bir olay var abi. Bunlar Photoshop yapıyorlarmış kendi aralarında. Ama biraz artı 18 Photoshop'lar. Mesela işte kadınların suratına atıyorum David Cage'in kafasını yerleştirip hani şirket için maillerde döndürüyorlarmış. Ama herkesin mailine düşüyor bu. Duyuyorsunuz mesela iş arkadaşının böyle elinde bir şey var falan, maili senin kutuna düşmüş durumda gibi bir durum var. Bunlar rahatsız olan insanlar da varmış. Ama bence olay şu. Bence bu adamlar biraz şey adamlar, kötü niyetli adamlar değiller ama böyle hani arkadaş arasında yaptığın esprileri her yerde yapmazsın diye bir goy goy vardır ya. Hani arkadaşının ne yaptığın espriyi şirkette yapma yani.
Şimdi
biraz
şeyi
boş konuşan adamlar.
Adam tacize uğradığıyla ilgili onlarca insan konuşmuş. İki
onlarca
kişi,
değil aslında, çok fazla değil.
İki kişi değil demiş kişi. Ve Enis değil diyor. Onun haricinde ben şeyi görmedim.
Ya tacize değil uğradım diye demiyor adamlar. Şöyle aslında iki tane kişi var. Bir David Cage var asıl adam, bir de diğer adam var. Diğer adam partilerde öpmeye çalıştı diye bir iki kişi konuşuyor. Hani bizi partilerde böyle şakayla karışık öpmeye çalıştı falan var diyor. Diğer adam içinse elle bir taciz yok diyor ama söylem ve zorbalık var diyor. Hani mobbing var diyor, evet. Ve ırkçı şakalar falan var diyor. Ama bence ya bak şakaların birini söyleyeyim hani mesela işte ofis soyuldu Allah korusun, tamam mı? Tunuslu bir adam var yanında. Adam dinliyor Tunuslu, diyor ki bunlar senin kuzenlerin mi? Anladın mı? Hani,
oğlum çok kötü bir şey ya.
Şimdi bunu... Ciddi söylediğini ben zannetmiyorum. Gerçekten kuzen olduğunu zannetmiyorum.
Tamam ciddi olmasa bile şöyle bir olay var. Bak şimdi.
Herkese yapılmaz bu tarz şeyler, şakalar. Bence bu adam biraz dili gevşek. Yani bu biraz şey tipler vardır ya, tabirim maruz görün hani havsak. Havsak tipler vardır ya biraz böyle.
Ama bak
ya
sen şöyle, havsak adamdasın şöyle bir
dersin.
Gerçek var bak. Amerikan siyahı, Afrikalı siyahı, neydi? Afrika Amerikan mı? Ne evet, diyorlardı Afrika onlara? Amerika. Evet. Şimdi onlar kendi aralarında kendilerine zenci diyebiliyorlar biliyorsun. Evet. Niga falan diye böyle espri yapıyorlar ama beyaz onlara söylediği zaman garip geliyor.
Şu an mesela sen
mesela şimdi ben şey Edirneliyim. Mesela bizim Bartu falan müzik çaldım oynuyor. İşte şoparlık var ruhunda falan diyor. Zaman birisi bana şopar dediği zaman ne alaka falan diyorum, tamam mı? Hani böyle bir espri evet yapabiliyorsun. Bu ona geliyor.
Şimdi o yüzden, bu adam o ayırtı yapamıyor. Ayrım yapamıyor.
Yani bu ayılığa giriyor. Evet. Öyle şey diyemezsin.
Görme,
abi.
Görme diyemezsin. Ayılığa evet giriyor işte.
Yani o yüzden.
Ama diyorum ya
mesela
bak,
ben bu... arada söylerim. Edirne'den sonrasını kes at falan tarzında. Hani çok garip oluyor, anlatabiliyor muyum? Geyik bunu böyle kamu içinde söylediğin zaman topluluk içinde.
Şey diyorum ya.
Adam diyor ne oluyorsun sen?
Onda şey var. Herhalde şöyle bir mallık var. Ben patronum herhalde diyorum. Ama ne olacak falan gibi düşünüyor olabilir ama işte böyle elinde patlayabiliyor bazen.
Patlar, o yüzden adam şeker gibi değilmiş. Ben onu çözemedim sadece, neyse.
Yok bana... öyle gözüküyordu dedim
ya. Yok şaka
be
yapıyorum
abi.
Ya.
Ya şey... abi öyle gözüküyordu.
Ama Silikon Vadisi'nde de bugün şey var biliyorsun değil mi? Cinsel taciz ve şey.
Her yerde var. Olmayan yer yok şu an.
Skandal olarak şu an Amerika'da.
Öyle
bayağı
mi?
Evet. Paralı insanların tutulup işte partilere getirildiği, insanların toplaştığı falan filan. Şu
vardır
an Amerika onu konuşuyor. Anladığım kadarıyla belli bir seneler sonra kod yazı yazı insanlar şey, bir farklı bir
ya
boyut kazanıyorlar yani.
Hayır, kod yazı sosyal hayatımız yok bizim ya diye adam parayla sosyal hayatını kurmaya çalışıyor demek
bunlar
ki.
Bunlar bayağı bir abartmışlar ama.
Öyle mi?
Hatta ben Elon Musk filan da yanlışlıkla o partilerden birine dahil oldu filan diye haberler vardı. Elon Musk şey demiş ya, ben yanlışlıkla ya, Ya ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ben. Şey biliyor musun? Wolf of Wall Street diye müthiş bir film var. Ha, oradaki partilere yapıyorlarmış herhalde yani.
Yaparlar ya. Ben zaten yapmadığını hiç düşünmedim ki.
Bu arada o film de efsane. Bir daha izlenmesi bir film evet. Yani.
Ama kız arkadaşınızla falan seyretmeyin. Neden biliyor musunuz? Çünkü yani onlar filmden tiksinebiliyor. Erkek çünkü genelde erkeklerin pis doğası
evet,
üzerine.
Evet ya şey yani. Tabii erkeklerin bayağı pis
çok
doğası üstüne. Aşırı.
Film. Ben onu çünkü seyrettirirken fark ettim. Hani beraber seyrediyorduk. Dedim ki hakikaten erkek filmiymiş bu yani. Hani kadınların hiç empati kurmasının çok zor olduğu
film. Şirkette böyle misiniz? Arada geç geliyorum diyorsun.
Çünkü ben hep diyorum ki şirkette erkek erkeğiz. Aynen. Aşkım hiçbir şey olmuyor erkek erkeğiz diye böyle duvara cüce fırlatıyoruz bilmem.
Ama ya da şey mükemmel yani oradaki o aşırı aşırı parti olayını müthiş yansıtmışlar ya.
Evet.
O da şeker gibi adam. Ya çok enteresan bir olay bu. Aslında Nono Leaf isimli firmanın böyle aksesuarları vardı. Ben hatta işte param olsa alırdım diye bir seri yapıyorum kendi bloğumda. Orada yer vermiştim. Işıkları birbirine takarak abi desenler yapıyorsun kendin. Ve bunlar renk değiştiriyor. RGB 16 milyon renge bürünebiliyorlar. Yani duvarını renklendiriyorsun, aydınlatıyorsun değişik bir şekilde. Şimdi tüm duvarı RGB renkte aydınlatma koymuşlar. Tuğla gibi böyle kare kare çıkartmışlar. Satın alıyorsun bunlardan. Diziyorsun bir duvara. Full. Duvar hem dokunmatik hassasiyet kazanıyor. Hem de istediğin renge bürünebiliyor.
Öyle güzel.
Yani stüdyolar için müthiş bir şey.
Dekor.
Dekor. Hatta çocuk odalarının bir kısmı için çocuk böyle hani oynar orada falan diyeceğim.
Tabii canım.
Ama nasıl bir enerji tüketiyor onu bilmiyorum tabii. Yani sürekli yandığı zaman iyi tüketiyordur. Çünkü LED de olsa sonuçta bir ışık yayıyor. Bir enerji tüketiyor. Bir ısısı var onun. Hem odayı da ısıtıyordur.
Ama ilginç bir teknoloji. Yani sonuçta
çok güzel hani, ya.
Durumu olan veya şans vermek isteyen varsa neden olmasın?
Tabii farklı ki ben siparişi geçtim yani durumu olan derken.
Ya böyle mesela dokuna dokuna açacağız duvarlara yani.
Şöyle elin orada. Ya bir tane yarışma vardı hatırlıyor musun? Elini
dokun
tutuyordun.
Bana. Dokun bana
değil
dokun
mi?
Bana. Elini tutmak şey arabaya dokunuyordun. En uzun kim tutarsa o arabayı kazanıyor.
Biz onu bir ekran kartı firmasına sponsor alıp yapalım ya. 1080 Ti'ye dokunmuyor.
Abi ben şu an düşünüyorum ve dünyanın en sıkıcı yarışmasıymış. Niye izledik bilmiyorum ben o zamanda.
Ya onu zaten televiz, şimdi şöyle bir şey. Acun sunmuyor muydu onu?
Hayır canım Acun falan.
Değil miydi? Ha. Ya oradaki sunucu olayı değiştiriyor. Yani sunucu ve olayı dramatize etme. Şimdi oraya gelip bu arabayı almak isteyen adam ya kredi kartı borcunu yatırıyor falan.
Ben sana söyleyeyim öyle bir şey yapılacak olsa tamam mı? O birkaç gün falan sürdüğünü hatırlıyorum ben onu da. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama
tabii
bayağı
şey
sürüyordu.
Tabii şey vardı geceliğin herhalde full yayınlıyorlardı insanlara böyle uyumamak için direniyorlardı falan.
Onu YouTube'a 10 dakikalık video çıkar en fazla ondan. Kimse oturup seyretmez 5 saat boyunca onu yani.
E zaten biz de 10 dakikasını yayınlayacağız. O insanların 5 saatini...
Ya da şey yapalım. Twitch dünyasındaki ünlü yayıncılara ekran kartı gerçi hepsinde var. Araba dokundurtturalım.
Yalnız adamların araba alacak parası da var. Dokunmayabilirler ya.
Ama öyle bir araba olsun ki.
Evet. Dokunsunlar ama onu nasıl alacağız? En kötü.
Onu da gelen bağışlar.
Ya da şöyle. Düşünsene şöyle yapıyorsun. Çekiciyle sadece o program için getiriyorsun onu. Sonra sahibine teslim ediyorsun çekiciyle. Biz çekmedik sürpriz yaptık size falan diye. Hem o seviniyor. Arabası çalındı zannedip. Geri aldığı için.
Hem sen hapse giriyorsun.
Ama o da bomba olur ha. Çekicinin üstüne dokunuyorlar. Niye çekici olduğunu anlamıyorlar tabii şeyin.
Mesut Çevik ve şey müthiş fikirleri gene.
Para kazanma fikirleri bunlar. Değişik şeyler. Bundan dolayı Leaf'in olayını sevdim ama. Henüz daha ne zaman çıkacağı ile ilgili pek bir bilgi yok. Ama çıktığı zaman tabii ki firma gönderirse test edip duvarımıza takarız.
Bravo canım.
Güzel çalışır. Onun testi de böyle olur. Aa çalışıyor duvarda renk değiştirdi bitti.
3 saniye
bitti falan diye. Bu arada Faruk'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok az sayıda videosu vardı. Videonu kullanabilir miyim dedi. Tabii ki abi dedi. O da yani hemen sen kullanmayacaksın da kim kullanacak dedi. Sen kullanman benim için şereftir falan dedi. Onların yazılı kısmı yok bende. O yazılı kısım yok. O yazılı kısımları da sözü söylediği için sonra paylaşırım sizle. Şimdi oyunların bir hissedilme olayı var. Daha önce denendi biliyorsun belki. Üstüne bir yelek giyiyordun. Ateş edildiğin zaman kasıyordu, basıyordu merminin geldiği yeri. Tutmadı. Kullanan olmadı yani.
Bence de olmaz. Kimse o acıyı çekmek istemez.
Elektrik vereceğini söyleyen şeyler vardı. Bir tane kampanya vardı. Kickstarter'da sırf farkındalık yaratmak için tutmadı tabii ki. Kan çekiyordu senden öldükçe. O da kan bağışını arttırmak için hani yapılan bir şey. Aynen öyle kan çıkıyordu yani şeyden. Bağlıyorlardı sana. Sen aslında kan veriyorsun. Kan bağışı yaparken.
Ha, ama oyunda kan bağışı yapıyorsun.
Oyun oynarken öldükçe kanını çekiyor ama.
Gerek yok direkt yapayım abi ya.
Hani onu nasıl ben de öyle yapayım yani o kadar da.
Korkutucu çünkü evet. Yanlışlıkla bir anda headshot yedin mesela böyle bitti yani.
Şak orada seni de alıyor. Bu sefer de oyunun havasını hissetmen için, havasını atmosferini hissetmen için Ward X isimli bir alet tanıtıldı. Hoparlöre benziyor böyle koyuyorsun sağlı soldu. İşte fan sana üflüyor, soğuk hava sıcak hava üflüyor. Böyle hissiyatlar kokular mokular. Yani böyle saçma sapan bir şey. Şimdi bak bir de şey var. Yanık kokusu geliyor diyorlar tamam mı? Sen şey diyorsun oyundan geliyordur halbuki orada başka bir yer yanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Oyunlarda API desteğine falan gerek yok. Oyunun desteklemesine gerek yok. bir yapay zeka oyunu izleyecekmiş nasıl izliyorsa ve oyundaki atmosfere göre karar verecekmiş.
Öyle bir şey imkan yok yani.
İmkan yok. Bana biraz şaka mı yani? Ben aslında bu biraz şaka mı diye baktım. Hayır, CS'de gösterilmiş, birçok kanalda var. Yorumları falan da okumaya çalıştım. Çünkü hani şey gibi geldi bana. 1 Nisan'da genelde böyle abuk sabuk aletlerle ilgili teknolojiler çıkar. Tam bir 1 Nisan şakası gibi.
Yani ben yapay zeka oyunu izleyecekmiş de.
Evet, senin oynadığın sahneye o karar verecekmiş neyi hissetmen gerektiğine.
South Park oynamaz mı?
Zaten öyle yapsalar yapay zeka kısmını satarlar sadece başka bir yere yani.
Bence de ya bu yapay zeka ya, çünkü hani kaç tane acaba hava ve fan koku verebiliyor?
Ne bileyim abi, göstermiş işte soğuk, bu şey buhar çıkıyor filan üstünden. Su
koyuyor. İyi de o kadar ekstrem kaç tane oyun? Ya tamam, var oyunlarda ekstrem sahneler öyle şey de. Ya ben görsel ve işitsel sanatların bu kadar da... Ya uzun sanatların özellikle mesela çok eğlenceli film olur. 4D sinemalar var ya, böyle gidiyorsun, kokuyu veriyor sana, üzerine bir şey fırlatıyor. 2 saat 1 saat, evet. Öyle bir deneyimi okuyayım de 28 saat oynayacağım bir şeyde de hani devamlı olarak burnuma bir koku girsin. Oradan işte lavantalar kokusun, oradan bir şey kokusun. Yani onun yerine şey alırım, oda kokusu alırım yani.
Yani evet, bana garip geldi biraz sadece.
Ben onu böyle... şey arayan var mı? Duyduğu zaman heyecanlanan birileri var mı bilmiyorum.
Ben de yani, ama istiyorsanız böyle bir şey çıkacakmış. Evet, ama bana hala şaka gibi belki geliyor, eğer şakaysa da. Arkadaşlar yazsınlar.
Şakası hiç komik değilmiş bu arada, onu da söyleyelim. Evet. Yani.
Ben de gülmedim, sadece almak istedim ama yayına.
Yani yapay zeka kısmı... Şimdi tekrarını izlersek göreceğiz, güldük.
Kendimize evet güldürebiliriz.
Bir güldük yani. Bunu ben şimdi hatırladım, bir güldük yani.
Olabilir.
Ben şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Sektörün kanayan yaralarından birine parmak basan bir ablamızdan bahsedeceğim. Amy Hennig'den bahsedeceğim. Amy Hennig Uncharted'ın yapımında çalışmış bir insan kendisi. Uzun yıllarda sektörde. En son Naughty Dog'dan ayrılıp Visceral Games'e gitmişti ki Visceral Games de şuradan hatırlarsınız. Electronic Arts'ın yakın zamanda fıt diye kovduğu firmaydı. Star Wars yapıyorlardı. Şutlamışlardı Star Wars'tan. Battlefront değil, başka Star Wars oyunu yapıyorlardı. Ablamız şöyle temel bir sorun var diyor. Senin yorumunu da merak ediyorum burada. Şimdi artık sektör diyor hikaye oyunu yapmak için çok elverişli değil. Çünkü insanlar hikaye oyunu tercih etmiyorlar. Başka türlü şeyler yerleştirmesi gerekiyor firmaların içine diyor. Formüller bulması gerekiyor diyor ki, bu abla hakikaten hikayeli oyunların sağlamlarını yapan ablalardan biriydi. Fakat hikayeli oyun isteyen bir tayfa var. Ama onlar da oynamak için değil, izlemek için istiyorlar diyor. Yani oyun çıkınca oynamıyorlar, izliyorlar diyor.
Yani şimdi dikkat ederseniz bu sorunlar Nintendo dışındaki dünyanın sorunları. Yani işte hikayeli oyun çıkmıyor, hikayeli oyun yapan yok, hikayeli oyunu oynayan yok. Hani bu tip sorunlara bakıyorum Nintendo dünyasında.
Aslında şöyle
hikayeli
bir şey.
Oyun da çıkıyor, deli gibi satıyor da, abi oynayanlar oynuyor.
Ekskluzif tarafta bence bir sıkıntı yok. PlayStation'da bir sürü hikayeli oyun,
evet,
çıkıyor.
Evet ve oynuyorsun.
Fakat olay şu, herkesin oynayabileceği eskiden daha çok hikayeli oyun çıkardı. Bu bir gerçek artık. Mesela 3 platforma birden çıkan bir sürü hikayeli oyun olurdu eskiden. Ve hepsine bir şekilde şans vermek isterler ama artık insanlar o şansı vermiyor. Online community biraz daha sarmaya başladı. Neden sarıyor? Belki oynayan kitle daha fazla değil ama daha fazla harcıyor. Yani adam free to play oynasa bile ayda 1000 lira atabiliyor. Limiti yok yani, anladın mı? Sınırı yok. Adam sonsuza kadar para harcayabilir
abi,
orada.
Free to play 1000 lira atıyor diyorsun. Yayıncıya 500 lira atan adam var ya Türkiye'de.
İşte adam her yere her şey atabilir.
Yani düşün.
Abi atar ki, parası varsa niye, evet, atmasın ki? Adam
yok, parası
canı
da değil.
Atar.
Jahreyn'e geçen öyle bir bağış gelmiş. Çocuk şey diyor, hatta Jahreyn geri vereyim falan diyor çocuğa. Abi ben senin için aylarca biriktirdim o parayı diyor, harçlıklarımdan kenara koyarak. Ve sana gönderdim bunu falan
demek
diyor.
Demek ki onun zevki doymuş abi.
Evet, ama yani var var, parayı harcamak istediklerini de harcıyorlar. Ama aynı çocuğa şeyi soruyorsun. 60 dolar oyun pahalı abi diyor.
60 dolar oyun aslında pahalı değil.
Öyle öyle gerçekten.
Aslında 60 dolar oyun pahalı değil. Değil sıkıntı evet. Şu. 60 dolar Amerika'da pahalı değil. Türkiye'de pahalı. Neden 60 dolar çarpı 4'te artık yani. Evet. Yani 240 lira olunca pahalı oluyor
ya
tabii.
Şaka bak, 240 lira oluyor ha direkt.
Evet yani o zaman pahalı oluyor. Şimdi 60 TL niye yapmıyorsunuz oyunları diyebilirsiniz. Firmaların da lokalizasyon yapması lazım onun için. Firmalar Türkiye'ye bakıyor. Ya firma Türkiye, çoğu firma için büyük oyun yapan, kutulu oyun yapan çoğu firma için Türkiye çok daha alt sıralarda.
Ya 60 lira yapsa bile satabileceği oyun sayısı belli yani.
Ya 60 lira yapsa gene satar bakma yani ama.
Ha, milyon mu satacak? Ne olarak, satacak?
Abi Witcher mesela Türkiye'de inşallah çok satmış bir oyun olmuştur. Bilmiyorum çünkü lokal leştirme de yaptılar. 80 liradan Steam'de çıkmış. Witcher gibi oyun 80 liraya çıkması.
Ben 55 liraya aldım.
İşte imkansız kutulusunu. Ya. Hani herhangi bir firma, Electronic Arts, Ubisoft falan böyle bir oyunu. İmkan yok 80 evet. liraya satamaz yani. Hani firmalar buna özen gösterdiği zaman bence satışlarını arttırabilirler lokal bölgelerde ama firmalar buraya bakmıyor. Neden biliyor musun? Adam burada satacağı taş çatlasın. Adam şöyle diyor. Burada diyor 10 bin satayım, 30 bin satayım, 40 bin satayım, 50 bin satayım. Yani yine ne kadar?
Evet.
Uncharted'de en çok satan oyunlardan birinde Türkiye'de 100 bin satmış mesela PlayStation tarafında. Yani hani PUBG gibi online oyunların şöyle avantajları var. PUBG'ye de çok şey, ekstrem bir örnek. Firmalar şuna bakıyor abi. Bak hikaye oyun kazandırmıyor değil. Ama firma 1 koyup 3 kazanacağına istiyor ki 1 koyayım 15 kazanayım. Şimdi 1 koyup 15 kazanman için de ya çok sağlam bir hikaye oyun yapacaksın. Rockstar olacaksın. İşte CD Projekt olacaksın.
Yani GTA 5 satmıştır mesela.
GTA 5. Yani. Bethesda olacaksın ya da Nintendo olacaksın. Ya da abi sen o kadar kaliteli oyun yapmaya zamanın ve lüksün yoksa EA gibi seri üretim yapıyorsan da o zaman ben bir online ekleyeyim şuna diyeceksin ki 2 senede 1 koyup 25 kazanayım. İşte firmalar da onu tercih ediyor. Çünkü evet. Daha kolay geliyor firmalar için ve limiti yok. Yani limiti yok. Hani alan adam hala da oyunu aldıktan sonra şey Nintendo'da mesela şu. Sen oyunu sattın bitti. Adamla ilişkin yok şu anda. Bitti. Ama ben sana sattım ya. Senden o sattığımın 25 katı daha para alabilirim. O yüzden seninle ilişkim devam ediyor. E firmalar da bunu seviyor. Yapacak bir şey yok efendim. Sen istersen bahset. Ben diğer haberi sonradan ufak tefek atarım.
Tamam yani. Oldu. Okey. Şimdi Apple'ın yavaşlattığı iPhone'dan bahsetmiştik arkadaşlar. Bir güncellemeyle beraber işte pininizin sağlığı kötüyse sana söylemeden, kimseye haber vermeden evet. Telefonun hızını 3'te 1'ine indiriyormuş iyi niyetle. Yani telefonun hızı 3'te 1'e iniyor.
Ben bir şey çok sorabilir miyim? Evet. Apple'la alakalı. Bunu çok soruyorum. YouTube, Facebook'ta yazacaktım yazmadım ama burada çok bilgili insanlar var. Sana da sordum sen de böyle bir şeyle karşılaştın. Apple'da bir sıkıntı var abi. Şöyle bir şey yaşıyorum meseleyi arkadaşlar. Son güncellemeden sonra bir ara büyük update geldi Apple'a.
Evet, evet.
Arayüz değişti. Ondan beri şöyle bir problem var. Çektiğim videoları direkt masa üstüme normalde ben takıp videoları kopyala yapıştır yapıyorum. Masa üstüme. Windows bu arada benim bilgisayarım. Artık kopyalamıyor. Şöyle yapıyor abi. Aygıt ulaşılamıyor. Tam kopyalama işleminin yarısında sıkıntı var. İşte aygıtınız kapandı falan. Şöyle çözüyorum problemi. Telefonu kapatıp açıyorum. O zaman atıyor.
Ya ben de dosya erişim kısmında son güncellemeden sonra kimi zaman klasörü görmeme sıkıntısı yaşadım. Bir süre beklemem gerekiyor klasörün görünür olması için. Ben de bayağı. Ama ilk taktığımda direkt görüyorum ve transferi yapıyorum.
Ben de öyle.
İkinci takışta falan sıkıntı oluyor.
Ben de. Bu arada diğer tüm kopyalama yöntemlerini denedim. Düz kopyalamak dışında aktarmayı, aktarmayı falan filan kesinlikle kapatıp açmak dışında hiçbir şey çözüm
ama değil. Ama şey 10 numara abi. Mac'de kullanıyorsanız eğer AirDrop'la hiç uğraşmıyorsun ne kablo ne bir şey. Şakır şakır atıyorsun ya.
İşte ama Mac.
Adam şey için yapmış ona. Mac, iPhone, iMac.
Hayır abi atabildiğim şeyi güncellemeden sonra atamamaya başladım. Ona sinir olmaya
evet,
başladım.
Gerçekten problem. Ben PC'de yaşıyorum bunu.
Hiç yaşayan da görmedim internette.
İşte sana da hususi bir şey yapmış olabilirler ama bende
en
de...
En üstü bu sona gelsin
PC'de
diye.
PC'de bende de var ya. Yani dosya klasörünü görmeme gibi problem yaşıyorum. Demek ki benzer bir şey olabilir. Şimdi şöyle bir şey yapacaklar. Biliyorsunuz çok büyük isyan yarattı bu haber vermeden hız düşürmesi, evet. Pil kapasitesini koruyacağız diye. Yeni güncellemeyle beraber kullanıcıya seçenek sunacakmış. Pilinin durumu kötü. Pili mi korumak istersin yoksa hızını mı korumak istersin?
Bence en mantıklısı bu ama evet, tabii biraz...
En baştan yapması gereken buydu.
Abi şey yok, şimdi Android olmak istemiyor ya, hiçbir şey sormayacak ya, en iyi evet, kararı o verir ya.
En iyi ben veririm ya, aha, evet. Evet. Bayağı iyi bir karar olmuş. Bir diğer haberde Apple'daki bir açıkla ilgili, Apple iPhone cihazlara iMessage üstünden gönderilen bir mesaj var, o mesajı gönderdiğiniz cihaz çöküyor.
Evet, bunu böyle paylaşma bu haberi.
Ve o mesajı... Arkadaşına gönderen adamın da telefonunda sıkıntılar olmaya başlıyor. Safari falan göçüyor bu sefer onda da.
Ha iyi bari.
Yani öyle bir şaka yaptın ya. Sana da şey oluyor. Yani bu iMessage'daki herhalde 4. 5. olay böyle. Birçok kere yaşandı bu. Nedense nasıl bir platform kullanıyorsa abi arka planda. Çeşitli böyle karakterler, siteler, linkler göndererek çok kez telefonu çökertmeye başardılar.
Hadi ya.
Evet bu da öyle
çok
bir şey.
Çok tehlikeliymiş ya.
Ne yapıyor bilmiyorum. Arka tarafta bir analiz mi yapıyor? Siteye girip oradan bir şey mi çekmeye çalışıyor? Hani ön görsel falan. O sırada mı çöküyor bilmiyorum. Ama bir sitenin linki var. Gönderen adamın hem kendi makinesi zarar görüyor hem de karşı taraftaki makineyi çökertiyor.
Ama bunu şey yaparlar büyük ihtimalle. Yani bir update'le toparlarlar eğer
toparlarlar da. Yani bu açıkların kaynağını da çok merak ediyorum. Nasıl bir şey? Biraz da Android cihazlarda çıkmıştı yine benzer bir şey. Yani mesajla çökertme.
Allah Allah.
Makineye reset atıyordun.
Teknolojik aletler sonuçta. Elbet bir açıktan bir şekilde yani bu adam bu işlerle uğraşan milyonlarca insan var.
SMS atıyorsun yani. Yani o karak demek ki o kadar farklı bir olay ki arkada dönen olay yazılımsal olarak.
Bak bunlara çok kafa yormayacaksın.
Aynen kullanacaksın.
Kullan geç.
Ya şöyle bir şey çünkü reset atması falan o kadar tehlikeli ki şimdi pin numarası istiyor ya sim kart.
Aha.
Senin cebindeki telefona reset attırıyorum ben uzaktan. Göğe şaka yapacağım. Sen yoldasın, arama gelmiyor. Önemli bir telefon bekliyorsun falan. Halbuki telefonu reset atmış, pin istiyor. Haberin yok. Yani gerçekten çok sıkıntı yaratabilecek durumlar bunlar insanların hayatında.
Yok. Evet. Hayır ben de nasıl yaptığını şey yapamadım. Bir aydınlanma yaşadım böyle. Neyse bunlara çok kafa yormayacaksın abi. Ben de çok evet. Kısa bir haber paylaşayım.
Bilenler de yazmasınlar. Öğrenmek istedim.
Boş verin. Siteyi siz boş verin diye. Battlefield 1 oynayanlar varsa hala ve DLC'lerini almadıysanız Operations diye bir kısmı var Battlefield'ın oynayabildiğiniz şeyler. Operations'taki tüm kampanya modları yani tüm senaryo modları şu anda tüm oyunculara açık olacak belli bir nokta içerisinde. Fakat şöyle bir şey var abi. Devamlı oynayamıyorsun. Eğer DLC sahibi olmasan da oynayabiliyorsun o modları. Fakat oynadın bir kere kilitliyor oyun. Hani Hani bu kadar da hani tadımlık.
Bir bak.
Ha, sana tadımlık veriyoruz diye. Ve orada oynarken de mesela özel DLC'lerin olduğu modlarda oynuyorsun ya. Orada oynarken de o DLC'nin verdiği silahlarla oynayamıyorsun. Hani sadece o haritaya erişimin var. Yani sana bir gösteriyor hani bak böyle bir şey sen almadın. Bir tadına bak bakalım nasıl bir şey istiyorsan alırsın.
Ama paran olsaydı bunlara sahip olabilecektim.
Buna devamlı sahip olabilirdim buna diye bir şey yapmışlar. Ama sadece denemek isteyen varsa Battlefield bir kenarda duruyordu. Bir oynayayım bakalım nasılmış diye hatırlamak isteyenler varsa böyle bir şey var. Haberiniz
ama
olsun.
Bu hani o DLC'deki silahlara sahip olamam ama Arma'da falan da vardı. Mesela Arma'nın bende ek paketleri yoktu. Arma 3'ü almıştım. Silah var, araç var. Online'a girdim bir helikopter indi yanıma falan. Bineceğim sen buna binemezsin dedi. sende yok hani kullanamıyorsun edemiyorsun. Ancak onun sahibi olup onu kullanabiliyor falan böyle. Seçemiyorsun. Silahlar var alamıyorsun onları. Premium silah diyor. DLC ile gelen silah çünkü.
Gözünün önünde şey yapıyor sana yani.
Aynen öyle bir olay vardı. O da farklı. Yani düşünsene Battlefield'de adamı vuruyorsun. Silah düşürüyor adam.
Alamıyorsun.
Onu tam alacaksın. No.
Para verdin mi?
Aynen böyle. Sende para var mı? Yok. Ya da o an şey çıkıyor hemen. Satın almak istiyor musun karşına?
Ama aksiyonun ortasında. Aynen. Mermiler falan gidiyor. Böyle tık tık kredi kartına
giriyorsun. Senin o sırada böyle şey yapıyor. Mermi geçirmez yapıyor alım sürecinde.
Ay bunu yaparlar ya. Maç esnasında satın almak.
Bu da bir fikir. Bunun patentini alayım ben. Aa, ya. Maç esnasında yerden silahı alırken satın alma menüsü. Kredi satın aldığın anda bana sana hemen 5 kill veriyor. Kimi öldürdüğün önemsiz. Seçiyorsun zaten böyle tık tık tık.
Abi o zaman şöyle olsun. Hiç mouse oynama. Kredi kartı bilgilerini yazsın. 20 TL'de pıt pıt pıt 5 TL. Kim daha fazla bayı satarsa
şeyi
o kazansın.
Şeyi biliyorsun Çin'de PlayerUnknown's Battlegrounds için hile geliştiren bir takım 15 kişilik bir ekibi hapse attılar abi. Tutukladılar. Şikayet olmuş ekip tarafından. Ve basılıyor adamlar. Tutuklanıyorlar. Neden? Çünkü Tencent şu anda Çin'in en değerli şirketlerinden bir tanesi.
Çin'de bir de affetmezler bu.
Yani olayları. Bu tip olaylar böyle çok şey yapılmaya başlandı. Bu arada Tencent değil mi PUBG? Yanlış şey yapıyorum.
Tencent
orada.
Çin'deki önemli şirketlerden bir tanesi. Ama
PUBG geliştiren değil evet.
PUBG geliştiren Bluehole.
Bluehole pardon.
Ama Tencent'te bir bağ olması lazım ya.
Ya ben de öyle mi dedi biliyorum ama olmayabilir. Bluehole da sonuçta çok büyük firma ama Çin çok önemsiyor firmalarını bu şekilde. Şey yapmışlar. Basmışlar adamları hapse atmışlar.
Ya Çin'de bir de oyun biraz daha farklı bir konumda ya bizdekine nazaran. Hani oyun orada biraz daha odak noktası ya. Bu
ya bir de şimdi Çin'e direkt para kazandıran olaylar bunlar
abi
yani.
Abi şey haberi vardı işte ya bir ara Çin'de polisler nezarethanenin altında mahkumlara WoW'da şey karakter kastırıyorlarmış diye.
Ha evet. Yani öyle bir olay vardı.
Adamlar falan bir tane saatte ölünce ortaya çıkmış galiba.
Yani işin güzel tarafı şu. Hile yapanların bu şekilde böyle hayra hapsatılırlarsa dünya genelinde. Çünkü eşitsizlik yaratıyorlar, adaletsizlik yapıyorlar, oyun firmasını zarara sokuyorlar vesaire.
Diğer oyunculara karşı bir kul hakkı dediğimiz şey oluyor aslında
yani
galiba.
Yani PC oyunculuğunda şu anda en büyük sıkıntı adam bir tanesi bu hile biliyorsun. Yani evet. Giriyorsun bazen şeyde bile Division'da bile birçok insanın bırakmasını sebeplenen bir tanesi hilecilerdi. Biz her girdiğimizde bir tane hileci buluyorduk yani.
Ya ben anlamıyorum niye hile ya?
Şimdi şey yapabilirler işte onu. Direkt hile menüsü olur. Kredi kartı bilgini girersin oyunun içinde.
Paraya çevir diyorsun
hani
yani.
Hani öldüreceğin insanlar. Seç onları. Senin için adamı gitsin öldürsün. Hatta sana sanal bir dünya oluşturur. Hani aslında kimse ölmüyor.
Bir tane haber vardı ya. Hangi firma yapıyordu bunu? Call of Duty'nin bir oyunu yapıyor olabilir emin değilim ya. Bayağı eski haber. Yaptılar mı hatırlamıyorum. Şey hileciysen mesela abi seni yakalıyorsa oyun seni hileciler serverına atıyor.
En güzeli ya.
Yani ceza olarak normal bir şey ranked maç oynayamıyorsun.
Grand Theft Auto 5 yapıyordu. Kafanda bir tane şey koyuyordu özel şapka. Çıkartamıyordun.
Gerçekten
tabii
mi?
Hileciler sunucusunda oynuyordun belli bir süre.
Aa hile yaparsan. Çok iyiymiş lan.
Seni bir süre banlayıp oraya koydu ama ondan sonra baktılar ki baş edemiyorlar. Hani kimse umurunda değil adamın. Normal evet. Sunuculara yemişim girememek.
Şapkasına diyor.
Ondan sonra online'a girişi yasakladılar. Şimdi karakteri siliyorlar. Benim karakter hile yapmadığım halde silindi.
Sen bug'tan faydalanmıştın değil mi?
Bug'tan faydalanmıştım ama ne yaptım? Karakterimi sildiler ya. Yeni bir hile çıkmış. 200 milyon dolar ekledim karakterime. Oynanmıyor yoksa oyun. Çok keyifsiz ya.
Sen de mi hilecisin?
Grand Theft Auto 5'te hile yaptım ya. Gerçekten. Ve çok komik yani. Şu an oyunda herkes hile yapıyor sanırım. Çünkü ne zaman girsem hileleri uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Hatta ben hile yaparken o panelden bir panel açılıyor. Ya, hile yapmak da o kadar komik ki. Şimdi oyunda normalde bir sürü görev yapman lazım. Saatlerimi oraya gömmem lazım. Yani böyle bir an girip çıkıp eğlencelik bir şey yok. Yani bakamıyorsun oyuna. Geçmiş yani artık o zaman. Benim o öldürdüğüm bütün saatler gitti sonuçta karakter silinince. Ki adamların bug'ından dolayıydı o her neyse. Şimdi panel yapmışlar. Panele giriyorsun. Bana para ver diyorsun. Şak 15 milyon veriyor. Tıkır tıkır tıkır paran artıyor. Bir de dedim ki benim karakterin seviyesi de düşük. 120 seviye atladım. Bir bastım. Şak diye 120 seviye atladım. Böyle. Yumruk atıyorum her yer havaya uçuyor filan. O sırada ben de ölmeye başladım değişik değişik. Etrafımdan böyle bir sürü hileci filan geçiyor.
Sen GTA'da emin misin ya?
Evet GTA 5 abi. Aynen bu şekilde. Şimdi hileyi kapattım. Sonra grupça yani grup arkadaşlarıyla tekrar oyuna girdik. Beni gören hile yaptı. Çünkü son model araba, işte roket atarlı bilmem kaç milyonluk şey. Gitmişim böyle oyundaki tüm her yeri satın almışım. Onar 20'şer. Bütün upgrade'ler yapılmış. Evet. Helikopteri gidip çakıyorum, bir tane daha satın alıyorum oradan ne olacak ki diye.
Valla online oyunda ben hileye karşıyım ama senin yaptığın diğer oyunculara bir zararı yok anladığım kadarıyla.
Ya kimse yok canım. Yani benim aslında görev yaparken kullanabileceğim silahlar onlar. Ha, onları kullanıyorum. Yani zaten ya,
benim kıstasım o çünkü. Diğer oyunculara zararım var mı yok mu? Diğer oyunculara zararım varsa ben onun karşısındayım. Diğer oyunculara zararın yoksa
Grand
ne yapıyorsun?
Grand Theft Auto'da şey yok ki zaten.
Yoksa yani, ben de tek başıma oynadığım oyunlarda hile yapıyorum ama tek başıma oynuyorum.
Abi yarış oyununa giriyorsun, herkese araba veriyor. Görev yapacaksın. Senin ekibin o görev yaparken o araçları kullanabiliyor. Ama anladığım kadarıyla yeni görevlerde şey var. Çözemedim onu. Bilenler yazsınlar. Bu arada bir ses geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama.
Mesut'tan geliyor.
Bir ses geliyor şu anda. Bugün sesli bir gün değil mi? Evet, biri, çığlık ve bir şey.
Sanki musluk bana çeviriyor gibi
ses geliyor gibi bir şey var ama anlamadık biz. Hani sanırım bazı görevleri yaparken artık diğer karakterler seni engelleyebiliyorlar.
Ha.
Ama orada benim çok gelişmiş tanklarım ve zırhlılarım var artık.
Al engellerler.
En azından uzaktan gördüğü zaman çekilsin, ben onu öldürmüyorum. Ben sadece görevimi yapıyorum.
İyi hadi inandık sana bakalım ya. Sana inandık.
Evet, burada da bu bölümün sonuna geldik. Ben hilecilere karşıyım, hileye de karşıyım, sakın yapmayın arkadaşlar.
Mesaja bak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dur ben de bir mesaj vermek istiyorum.
Sen burada. De ver evet.
Hilecilere sakın taviz vermeyin. Taviz verirsek online oyunlarda başkasının hakkını yiyen hilecilere taviz vermemeliyiz. Bence.
Müthiş bir slogan oldu. Ve tacizci developerların oyundan almayın arkadaşlar.
Evet. Böyle bir şey var. Ama suçlu kalıplanana kadar herkes suçlu.
Herkes tacizcidir. Evet. Hoşçakalın.